Ayrım 13, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 125. Erdal Adnan'dan kurtulduğuna sevinirken tek başına soruşturmayı yürütmek konusunda güvensizdi. Üstelik artık çok dikkatli olmalıydı. Bilgisayar ekranında küçük meydanın gündük yoğun temposunu saatlerdir izliyordu. Ekranda Ayşe'nin evden çıkmasından 3 saat sonrasının görüntüsü akıyordu. Google Earth'ten de kontrol etti. Kızın evden çıkıp iki uçtaki muhabeselere yakalanmadan yürüyüp gitmesi mümkün değildi. Ekranda gördüğü yüzlerce başörtülü ve pardesülü kadınlardan hiçbirinin belirgin bir topallaması yoktu. Belki bir bacağının kısa olduğu bu açıdan fark edilmiyordu. Belki de bir arabanın içinde geçmişte iki mobeseden birinin altından. Siyah beyaz kalitesiz görüntünün içinde Ayşe'yi arayarak akşama etti. Hızlı, kesik kesik görüntülerde 50 metrekarelik bir alandaki bütün günü izlemişti. Tezgahındaki bütün simitlerini bitirmesine tanık olduğu simitçi, tekerlekli dükkanını kapatıp bir elektrik direğine zincirledi. Mendil satan 3 küçük çocuk trafik ışığında duran sürücülere 20'ye yakın satış yapmıştı. Gün boyunca sadece bir simit ile karınlarını doyurmuşlardı. Hızlı hareketlerde dağılan görüntülerde bir kavgayı da izlemişti. Bilgisayarı kapattığında izlemesi gereken görüntülerin büyük çoğunluğunu bitirmişti. Kayıtlardan bir delil çıkmayacağı konusunda galiba Adnan haklıydı. Bilgisayarın ekranı kısa bir melodi ile karardığında paltosunu giymiş odadan çıkıyordu. Aslı'nın tarifleriyle sokak aralarında ilerlerken Gürkan onun yaşadığı yeri görmek için sabırsızlanıyordu. Kapının önünde kalacağından şüphesi yoktu ama oturduğu apartmanı görmek bile ona yetecekti. Burasının hayatının çok önemli bir durağı olacağını düşünüyordu. Yeni bir yaşamın başlangıcıydı Aslı. Burası dediğinde frene bastı. Aslı ailesinin Edirne'de olduğunu, yalnız yaşadığını söylemişti. Gürkan vedalaşmak için arabadan inip inmemeyi düşündü. Bu baştan ayrı uyumayı kabul etmek olurdu. Aslı'nın vedasını beklemeye karar verdi. Uzun kumral saçlarını toplarken yeniden şaşırttı Aslı. ''Sana rol yapmayacağım, senden ayrılmak istemiyorum, yanımda olmanı istiyorum. Ama salonda yatacaksın, o kadar da değil yani.'' Gürkan elini kalbinin üzerine koyarak sözledi. Gerçekten sadece aynı çatının altında olmak bile yeterdi. Küçük sevimli ev kiracısına benziyordu. Duvarlar resimler ve şiirlerle süslüydü. Aslı gibi ferah kokuyordu. Salondaki kanepede yatağı açtıktan sonra Aslı yanağına bir öpücük kondurup kaçtı. Gürkan kanepeye oturdu, yatamadı. Cesaretini toplayıp kalktığı anda koridorun sonundaki kapı açıldı. Aslı hatlarını belli eden sevimli pijamasının içindeydi. Yüzünde tereddütlü, korkak isyanı vardı. Bu onu çok sevimli yapıyordu. Gürkan'ı ayakta ve odasına doğru hamle yapmış görünce saçlarını geri atıp düzeltme telaşına kapıldı. Gürkan onun narinliğine nasıl dokunacağını bilemedi bir an. Yavaşça sokuldu, belini sardı. Kolunda avucunun içinde Aslı bir yaprak gibi titriyordu. Diğer elini kızarmış sıcak yanaklarında gezdirdi. Aslı yanaklarının yandığını düşünüyordu ama sadece sıcacıktı. Gürkan şefkatinin yanına muntazam bir uyumla arzunun eklendiği, yabancısı olduğu bu duyguyu anlamaya çalıştı. Daha önceki sevişmelerinin hiçbirinde hissetmediği kadar dingindi bu yakınlık. Hepsinden daha güzeldi. Heyecandan kurumuş dudakları birbirine dokunduğunda gözlerini yumdular. Gürkan iyi öpüşmenin gerilimini yaşarken Aslı'nın yumduğu göz kapaklarının içinde göz bebekleri hareket ediyor, aldığı tatları tane tane birbirinden ayırıyordu. O hayatın detaylarındaki bütün güzellikleri yakalayan ve keyfini süren bir ruha sahipti. Gürkan artık sevişeceklerinden emindi ve bu onun için bir sınavdı. Aslı'nın dokunuşlarından aldığı zevk ile başarısızlık kaygısının iç içe geçtiği bir gerilimin ortasındaydı. Kapalı perdeden sızan sarı sokak lambasının dingin ışığının içinde birbirlerine yabancılığı sonlandıracak iki güzel insandılar. Beşinci gün Cuma. Dualarını bitirememişti Üsküdar'a geldiğinde. Ezberlediği ve anlamını bile fark etmeden her gün iki kez tekrarladığı kelimelerin arasına hep başka düşünceler sızmış ve sonra yeniden başlamak zorunda kalmıştı. Çalan cep telefonunda annesinin numarasını görünce yine evham bitmişti yanı başında ve her daim yarı açık endişeli ağzıyla korku saçmıştı. Annesinin dingin sesini sindirinceye kadar nefesini tutan Erdal yine de rahat etmemiş, babasının, ablasının ve yeğeninin nasıl olduğunu, neler yaptığını tek tek sormuştu. Kendisinden saklanabilecek bir acı gerçeğin ipucunu yakalama endişesindeydi. Korkularının gereksizliğinden emin olduktan sonra sadece annesi olsa bu dünyada kendisini yalnız hissetmeyeceğini düşünüp rahatladı. Telefonu kapattıktan bir iki dakika sonra Ayşe'nin evinin karşısında durdu. Tam onun evden çıktı ve bir daha haber alınamadığı saatti. Apartmanların koyu gölgesinin altında sabah saati karanlık, dar bir sokaktı. Asfalt yolun üzerindeki yırtıklarda dün akşamki yağmur birikmişti. Bunların çoğu mozaik dış cephelerin moda olduğu zamanlardan kalmaydı. Duvar ustalarının lakayt yaptıkları ve genellikle beceremedikleri anlaşılıyordu. Adnan'ın tarzındaki acelecilikle hemen tarikata yönelmişler ve ev ile çevresindeki sorguyu safsaklamışlardı. Erdal bunu düşünerek Ayşe'nin babasını sabah tekrar aramış ve birkaç yeni soru sormak için eve geleceğini söylemişti. O sokağı izlerken evin bir penceresindeki karartıyı gördü. Onu sadece bir silüet olarak tanıyordu. Ayşe'nin ablası Meral'di. Kapıyı yaşlı adam açtığında içini buran evin ekşi kokusu nefesinin tadını bozmuştu. Kokunun kaynağının mutfakta dizili bidonlar içindeki turşu olduğundan şüphesi kalmadı. Evin kadınları yine arka odaya gizlenmişlerdi. Muzaffer karşısına oturduğunda ondaki farklılığı hissetti. Kızgınlığını içinde gizlemeye çalışıyor ama beceremiyordu yaşlı adam. Dişleri kenetli, uzun kaşlarının altındaki gözleri bir önceki görüşmeden daha kısıktı. Telefonda evine geleceğini söylediğinde de isteksizliğini sesinden sezmişti. Adamın geçen seferki konuklarını en iyi şekilde ağırlama telaşından eser yoktu. Erdal tarikattan onu aradıklarını ve suçladıklarını anladı ve lafı uzatmadan sordu. ''Aradılar mı seni?'' Muzaffer'in dudakları öfkeyle buruşarak aralandı. ''Ben dedim mi şeyh yapmıştır, yukarıda Allah var demedim. Ama gidip benim için şikayetçi demişsiniz. Yemin billah ettim inanmadılar. Ben orada bir ev için her şeyimi verdim. Şimdi bana ömür billah ev vermeyecekler. Sıkıştık kaldık burada. Ne gidecek bir yerimiz var ne 5 kuruş paramız kaldı. Artık para da getirmeyecekler, erzak da. Şimdi ben hayır mı gördüm polisten? Zarar gördüm. Kızımı bulacaktınız, beni bitirdiniz. Erdal bu adamın hayatını nasıl içe saydıklarıyla yüzleşti, pişmanlık yüreğine çöktü. Hatasını telafi edebilmenin, bu boğazını düğümleyen histen kurtulmanın yolunu alelacele düşündü ve buldu. Bak hacı, ben onlarla tekrar konuşacağım, gerçeği anlatacağım, işini ferah tut. Her şeyi olduğu gibi söyleyeceğim. Şikayetçi olmadığını, aksine onu savunduğunu, Adnan'ın sorgu hesabı öyle konuştuğunu anlatacağım. Muzaffer'i umutsuzluğu omuzlarından aşağı çekiyordu. Sanki küçüldükçe küçülüyordu. Yaşlı gözlerinin içi kızardı ve ıslandı. Belli ki aklanamayacağından emindi. Ama tek şansı karşısındaki genç polisin gerçekleri anlatmasıydı. ''Allah rızası için anlat, onlara söyle bir günahım olmadığını. Biz burada böyle yaşayamayız, bütün paramız onlarda. Kurbanın olayım, bir senden fayda gelir bize.'' Erdal uzanıp omzundan tuttu yaşlı adamı. Çok umut vermek, kaldıramayacağı yükün altına girmek olurdu. Temkinli konuştu. ''Elimden geleni yapacağım, yarın oraya gidip bir bir anlatacağım.'' Erdal artık söyleyeceği her kelimeden korkacak adamdan fazla bilgi alamayacağını biliyordu. Ama Meral ile mutlaka tekrar konuşması gerekiyordu. Mümkün olduğu kadar Muzaffer'in kaygılarını gidermeye karar vererek konuyu açtı. ama sen de bana yardımcı olacaksın. Artık şeyhle ilgili hiç soru sormayacağım. Çekineceğim bir durum yok yani. Yaşlı adam dizlerini birleştirmiş, yün çorabının içindeki ayak parmaklarını bükmüştü. Vücut dili de zavallılığına aykırıyor, korkusundan ne evet ne de hayır diyebiliyordu. Arada sıkışmışlığının üzerine gitmekten başka çaresi yoktu Erdal'ın. Kızını çağır, kapının ardında otursun. Bak, şeyhle ilgili değil, sadece birkaç soru soracağım. Muzaffer bir süre tepkisiz durduktan sonra Erdal haydi deyince koltuğundan kalktı. Aslında geri gitmek isteyen adımlarıyla kapısı katlanmış, kilimden tam açılmayan odadan çıktı. Geri döndüğünde kapının ardında örtülü silüetten ibaret kadın kaldı. Erdal Ayşe'nin sohbet toplantısına gittiği eve uğradıklarını, bir komşunun kendilerine buradakilerin 2 hafta önce taşındığını söylediğini anlattı. Ortaya saçtı, belirsizlikten sonra sordu. Yani sohbet toplantısına gittiyse bile orada kimse yoktu. Başka nereye gitmiş olabilir? Bunu çok iyi düşün, yoksa onu bulamayız. Meral bir önceki görüşmelerinden çok daha dikkatli konuşuyordu. Şeyh hakkında söyledikleri yüzünden babasının hışmına uğradığı belliydi. Buzlu camın arkasındaki örtülü kızın hareketleri dalgalandı, taze sesinin tane tane kelimeleriyle konuştu. Başka hiçbir yere gitmiş olamaz, hiç kimseyi tanımaz. O evden dışarıya tek başına çıkmaya korkardı. Saat 10'da evden çıktı, sokağın sonundaki lokantadakiler onu görmüş. Ondan sonra buharlaştı, uçtu sanki. Muzaffer lafa girdi. Lokantacılarla konuştum, tek başına yürüyüp geçti diyorlar, onlar da o kadar biliyor. Erdal lokantanın tarifini defterine not etti. Meral'in kendisinden bir umut cümlesi beklediğini biliyordu ama bunu yapamazdı. Mobese kayıtlarını inceledim. Örtülü olduğu için ayırt etmek çok zor. Onun gibi 1000 kişi geçiyor. Ama şimdi lokantadakiler gördüğüne göre ne yöne gittiği belli. Onlarla konuştuktan sonra kamera kayıtlarına yeniden bakacağım. Orada görebiliriz. Telefon numaramı bırakmıştım. Siz bir şey öğrenirseniz önce bana haber verin. Muzaffer'in kırgınlığına döndü ve devam etti. Sen de merak etme, onlarla tekrar konuşacağım. Senin şikayetçi olmadığın zaten ifadelerinde var. Erdal koltuğundan kalktığında Meral'in gölgesi hızla kayıp gitti. Koşar adımlarının terlik sesleri koridorda duyuldu. Gürkan gözlerini açtığında koynundaydı Aslı. Sıcak soluğu boynunu okşuyordu. Çıplaklıklarıyla birbirlerini sarmışlardı. Bir gün öncesinin yabancılığı ile bugünün yakınlığı bambaşka iki hayattı. Gürkan bu yabancısı olduğu yatakta yeni ve farklı bir adam olarak uyanmıştı. Kendisi için önemi artmıştı, sıcaklığa sımsıkı sarıldı. Aslı uykusunda sırtını dönerken bedeninin yeni kıvrımlarını takip edip kavradı Gürkan. Aslı dün gecenin içinde biriktirdiği kaygılarla karamsar uyandı. Gürkan'ın kendisi hakkında düşünmesi muhtemel ön yargılara cevap verecekken sustu. Gürkan'ın yüzündeki çocuksu ifadeyi görünce hazırladığı konuşmayı yapmadığına şükretti. Sadece günaydın dedi. Gürkan bütün günü onunla yatakta geçirebilirdi ama Aslı işe gitmesi gerektiğini söyledi. Pantolonunu giyerken Aslı'nın yatağı toplamasını seyretti. Onu arzuladı ama bunları ertelemek için çok zamanı olduğunu sanıyordu. Aslı birbirine dolanmış çarşaf ve yorgandan bir düzen yaratırken ben bu kadınla evleneceğim diye tekrarladı içinden. Hayatı kendisinin planlayamayacağını bilemeyecek kadar toydu. Emniyetin kasvetli binasına birlikte girmek istemedi Aslı. Bir sokak önce arabadan inerken hayran olduğu dolu gülümsemeye bir öpücük kondurdu. Endamıyla uzaklaşmasını izledi Gürkan. Çok güzel yürüyordu. Büronun korunaklı kapısından girerken Aslı'yı aklından çıkartabilmiş ve geç kaldığını fark etmişti. Üzerinde bilgisayar olan 20 masanın doldurduğu organize suçlarla mücadele şubesine girdiğinde Mustafa ile göz göze geldi. Amirinin yüzünde geç kalmasına sitemi gördü. Bu adamın bir yandan yakın arkadaşıyken bir yandan amir olma becerisini gösterebilmesine şaşırdı. Mustafa ile ne kadar yakınlaşsa da onun arasında bir iş disiplini mesafesi kalıyordu. Amiri bugüne kadar bunu tek bir sözle bile ifade etmemişti. Otoritesini mevkisiyle değil, işteki uzmanlığı ve düzgün kişiliğinin yarattığı saygıyla hissettiriyordu. Gürkan sandalyesinin arkasına yaslanıp göz kırpan Arif'in halinden bir giz olduğunu hemen anlamıştı. Erdal esnaf lokantasına yürürken Ayşe'nin kaybolduğu günün güzergahını çözüyordu. Adnan'a biat etmese önce sokakların rehberi esnafla görüşmeleri gerektiğini düşünürdü. Ama olay yerine atlayarak acele etmişlerdi. Şimdi bu hatayı telafi etme zamanıydı. Soruşturmanın birkaç günlük muhasebesini yaparak esnaf lokantasının önüne geldi. Öğlen gelecek müşteriler için pişen yemeklerin kokusu sabah saatinde mide bulandırıyordu. Lokantanın kapısında ayakta duran dev göbekli orta yaşlı adam ince belli bardağından çayını yudumladı. Çayla ısınan nefesini bıraktığında dumanlar savruluyordu. Erdal'ın geldiğini görünce çorba içecek bir müşteri sanıp kapının önünden çekildi. Polis olduğunu söyledikten sonra Erdal'ı içerideki bir masaya davet etti. Ama kokudan kaçan genç polis kapının önünde konuşmak istedi ve ısrara fırsat vermeden konuya girdi. Ayşe Demirci, Muzaffer'in kızı, kayıp, onunla ilgili birkaç soru soracağım. Daha önce bildiklerini Muzaffer'e anlatan adam oydu. Söyleyemedikleri içinde birikmişti. Kaç gündür bir huzursuzluğu içinde taşıyordu. Polisin önünde yavaş yavaş döktü. Muzaffer Efendi'ye de söyledim. Buradan sabah geçti, yanında kimse yoktu. Ama... Tereddüt edip sustu ama devamının geleceği kesindi. Erdal kendiliğinden çözülmesini bekledi. Lokantacı çayından son yudum aldıktan sonra derin bir nefes alıp bıraktı ve ruhundaki yükü konuştukça indirdi. Bir genç var, bir sokak aşağıdaki mobilyacıda çalışıyor. Adı Hamza. O yanıktı bu kıza. Bizim komilerle konuşurken duymuştum, bu kızın yolunu bekliyordu. Ana babasından isteyeceğim filan diyordu. Kimsenin günahına girmek istemem. Ama Hamza'yı da o gün bugündür görmedim. Sadece bu kadar biliyorum. Kızla görüştüğünü, konuştuğunu hiç duymadım. Ama babasına da söyleyemiyor insan. Ama söyleyecektim. İyi ki sen geldin de. Erdal gerçeğin hiçbir zaman yakın ve basit olmadığıyla yüzleşti. Tahminlere kesinlik addetme zaafıyla yaşar insan ve peşin hükümleriyle hayatın karmaşasından kurtulmaya çalışır. Tarikatın günahına girdikleri de hemen kanaat getirip bambaşka, basit bir gerçeğe dört elle sarıldı. Vaka birden çözümü çok kolay bir hal almıştı. Hamza'nın çalıştığı iş yerinin tarifini aldıktan sonra kamera kayıtlarından tüm gününü izlediği küçük meydana doğru yürüyordu. Dar sokağın arasından çevresini renkli tabelalarla apartman altı dükkanların kuşattığı meydana çıktı ve hayat birden hızlandı. Mobese kamerasının asılı olduğu yüksek direğe baktı. O da artık hızlı kesik akan görüntünün içindeydi. Simitçi tanıdıktı, mendil satan üç çocuğun aç olduğunu biliyordu. Cebindeki bozuklukları çıkarıp birinin küçük avucuna bıraktıktan sonra gidip bununla tost alın dedi. Çocuğun buna niyeti olmadı çok belliydi. Erdal mobese kamerasını gösterdi. Ben polisim, sizi oradan izliyorum. Tostları alıp burada yiyeceksiniz, ben sizi oradan izleyeceğim. Yoksa bir daha para yok. Küçük çocuk kafasını kaldırıp büyük gözlerini kameraya dikti. Onun direkt dışında bir anlamı olduğunu öğrenmiş ve karınlarını doyurmaya ikna olmuştu. Polis meydandan ayrılıncaya kadar ardından baktılar. Meydana geçerken şansına şükrediyordu. Adnan'ın yokluğunda tek başına dosyayı sonuçlandıracaktı. Üstelik tarikatlara bulaşmadan, sürülme korkusu yaşamadan kızı bulmaya bir adım kadar yakındı. Şeyhin baskısından sonra feleği şaşan, şefin bu iyi haber karşısında havalara uçacağından şüphesi yoktu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 134.